Ayrım 11, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 148. Bizden bir Trump çıkar mı? Kimse onu ciddiye almadı, özellikle rakipleri. Reklam için girdi deniyordu. Öyle olmadı. Trump bugün açık ara Amerikan sağının başkanı. Nasıl başardı? Aynı formül bizde de tutar mı? Daha da açık sorayım. Türkiye'den bir Trump çıkar mı? Trump'ın 3 avantajı. Herkes şimdi birbirine soruyor. Koca süper güç nasıl Trump'ı seçti? Trump'ın başarısının ardında 3 temel faktör var. Siyasetsiz seçmen, televizyon avantajı ve ayrıştırma becerisi. Siyasetsiz seçmen avantajı. Gallup'un yaptığı araştırmalarda seçmenlerin yaklaşık 3'te biri kendisini bağımsız görüyor. Diğer 2 partiye ait olanların oranı ise %30 dolaylarında. Trump seçim stratejisini bu ortadaki bağımsız seçmen üzerine kurmuş durumda. Zira o seçmenlere ulaşmak için siyasetçi olmanız gerekmiyor, meşhur olmak yetiyor. Adı üstünde siyasetsiz seçmen, siyasetle uğraşmayan ama popüler kültüre meraklı bir kesim. O grup için Trump bilinen bir marka, diğer adaylar ne yaparsa yapsın onlara ulaşamıyor. Trump anında ulaşıyor, bu ciddi bir avantaj. Politikacı değil televizyoncu. Amerikan seçimleri daha ziyade televizyonda gerçekleşiyor. Adaylar 20'ye yakın tartışma programında canlı yayında karşı karşıya geliyor. Televizyonların akşam prime time'da canlı olarak yayınladığı bu tartışma programları kampanya döneminin kilometre taşları. Bu formatta başarılı olmak için adayların canlı yayın tecrübesi olması şart. İşte Trump'ın başarısının ikinci sırrı burada. Toplam 17 adayla başlayan Cumhuriyetçi Parti aday adaylığı sürecinde var olan adayların her biri bu tartışma programlarında tek tek dökülürken kendisi bir televizyon yıldızı olan Trump gayet rahat bir şekilde rakiplerine yalancı, üçkağıtçı, sahtekar diyerek ayakta kaldı. Öbürleri terlerken o seyirciyi eğlendiriyordu. Ayrıştırma Üstadı. Trump'ın en büyük avantajını en sona bıraktım. O bir ayrıştırma üstadı. Merkez sağ yığınların ön yargılarını en iyi bilen aday o. Çok basit bir denklemi var aslında Trump'ın. Muhafazakarların ön yargılarını bir bir ölçüyor, sonra her bir ön yargıyı sonuna kadar kullanıyor. Mesela sağda ezici çoğunluk azınlık haklarına, Meksikalılara ve Müslümanlara karşı bir ön yargıya sahip. Trump bu veriyi alıp bir adım öteye gidiyor. Meksikalılara tecavüzcü, Müslümanlara ise sınır dışı edeceğim demesi bundan. Muhafazakar sahada bu tür söylemler her zaman karşılık buluyordu. Ama şimdiye kadar hiçbir ciddi aday bu tarz bir söylemi dile getirme becerisini gösterememişti. Diğer politikacıların etik ya da politik nedenlerle el sürmediği bu tarz kültürel hassasiyet içeren konularda Trump'ın hiçbir sınır tanımaması onu sağcı seçmenlerin gözünde yüceltiyor. Sıradan bir politikacıyı bir günde bitirecek demeçler Trump için çerez niteliğinde. Çünkü o bir siyasetçi değil, bir televizyoncu. Trump'ın başarısından çıkarılacak siyaset dersleri. Dindar ve muhafazakar olmayan Trump nasıl oldu da aşırı muhafazakar ve aşırı dindar Amerikan sağının başkan adayı oldu? Sorunun yanıtını Amerika'da aramak beyhude. Yanıt sende, bende, yani evrensel insani zaaflarımızda. Anlatayım. Tezatların adayı. Amerikan sağı için evlilik en yüce kurum. Ama Trump ABD tarihinde birden çok kez evlenip boşanan ilk başkan. 3 evlilikle rekor onda. Amerikan sağı için kürtaj yasağı temel varoluş koşulu. Ama Trump yıllarca bu yasağa karşı çıkmış biri. Bu tezatlar listesini uzatmayayım. Amerikan sağı Trump'a mecbur değildi. Cumhuriyetçi Parti 2016 seçimine tam 16 adayla girdi. Sıradan isimler değildi hiçbiri. ABD'nin en önemli eyaletlerini yönetmiş valiler: Bush, Jindal, Kasich, Pataki, Perry, Christie, Huckabee, Walker. muhafazakar senatörler Cruz, Graham, Rand, Rubio, HP gibi dev bir şirketi yönetmiş Fiorina ve dindarların adayı Carson bu seçimde adaydı. Yani menüde muhafazakar dindar tabana hitap eden her renkten aday vardı ama seçmenler Trump'ta karar kıldı. Peki neden? Kültür ya da coğrafya değil, beynimizin kıvrımları. Trump'ın yükselişini anlamak için insanların nasıl tercih yaptığına bakmak gerek. Yol ayrımındaki Türkiye'de anlattığım Haidt modeline göre seçmenler sağa ya da sola oy verirken rasyonel değil, duygusal davranıyorlar. O nedenle Trump'ın gerçek manada dindar ya da muhafazakar olmasının önemi yok. Asıl olan seçmenle duygusal bir bağının olup olmaması. O bağ kurulduktan sonra gerisi geliyor. Çünkü seçmenlerin çoğunluğu siyasal tercihini politikaları sorgulayarak belirlemiyor. Ezici çoğunluk tercihini duygusal bir refleks olarak yapıyor. Meraklısı için tavsiye kitap: Daniel Kahneman, Hızlı ve Yavaş Düşünme. Siyasal aklın işlevi kölelik. Önce seçip sonra bu tercihimize kılıf uyduruyoruz. Yani akıl duyguların verdiği kararın kölesi bu süreçte. Bir siyasetçiye duygusal olarak bağlanmaya görün. Aklınız size o duygusal bağınıza sadık kalmak için olmadık taklalar attıracaktır. O siyaset lideri sizin kabul edemeyeceğiniz adımlar attığında tercihinizi gözden geçirmek yerine aklınızın uydurduğu bahanelere sarılacaksınız. Yıllarca ahlak bekçiliği yapan dindarların Trump'ın kasetlerinde ortaya çıkan davranışların hepsine bir kulp bulması bu yüzden. Meselenin özü şu iki metaforda saklı. Peki seçmenler Trump'a neden duygusal olarak bağlandı? Kendimi tekrar etmemek için bu sorunun yanıtını Türkiye'de siyaseti anlamak isteyenlerin muhakkak okuması gereken George Lakoff'a bırakıyorum. Lakoff diyor ki, sağ ve sol dünya görüşleri iki farklı aile metaforuyla dünyaya bakar. Solcular dayanışmacı aile, the nurturing family, sağcılar ise otoriter baba ister. Trump otoriter baba ihtiyacını çok iyi okudu. Trump bu seçimlerde otoriter baba arayan seçmenlerin tercihini yansıtıyor. Çünkü Trump her soruna basit ve kestirme bir çözüm buluyor. IŞİD terörünü Müslümanlar kapı dışarı ederek, göçmen sorununu duvar örerek çözeceğini söyleyince otoriter baba arayan seçmenin gönlünde taht kuruyor. Trump'ın hiçbir soruna detaylı çözüm önermemesi bundan. Sağ seçmen bu seçimde güveneceği bir baba arıyor. Detaylarla kafayı yormak istemiyor. Dünyada olup bitenlerden korkan seçmenler otoriter bir lider istiyor. Trump gibi bir adayın dünyanın süper gücüne hükmedecek konuma yükselmesi büyük bir başarı. Bu başarıdan Türkiye'de her şeyi din ve coğrafya ile açıklama müptelası siyasal gözlemcilerin çıkaracağı dersler olduğunu düşünüyorum. Önemli olan adayın kimliği değil, seçmenle kurduğu duygusal bağ. Seçimlerde korku umudu yener mi? İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ülke için, ekonomik kıta için siyasal bir felaket. Peki nasıl oldu da İngiltere gibi gelişmiş bir demokrasi böylesine akıl almaz bir tercihte bulundu? Çünkü böyle bir kararın faturası ekonomiyi kısa vadede krize sokacak ama uzun vadede tüm ülkeyi, hatta kıtayı yeni bir siyasal krizin ortasına itecek. Peki demokrasinin resmen beşiği sayılan bir ülke nasıl oldu da açıkça kendi aleyhinde bir tercihte bulundu? Öteki korkusu. İngiltere referandumu korkuya teslim edilen seçmenlerin nasıl akıl dışı kararlar alabileceğinin yeni bir örneği oldu. Bu seçimin korku mekanizması yabancılar üzerinden kuruldu. Xenofobi, yani yabancı korkusu, aşırı sağcı siyasetçilerin elinde çok güçlü bir siyasal propaganda aracına dönüştü. Bu propagandanın etkili olmasının somut bir nedeni var. 1990'da 3.7 milyon olan göçmen sayısı bugün 9 milyon sınırına dayanmış bulunuyor. AB ülkeyi elimizden alıyor argümanı bu demografik veriye dayanıyor. Peki bu argüman en çok hangi kesimleri etkilemiş olabilir? Gençler ve azınlıklar korkuya teslim olmadı. Referandum günü yapılan sandık başı anketlerinde referandum sonucunu anlamak için son derece önemli iki veri vardı. İlk veri yaşa göre, ikincisi de coğrafyaya göre tercihlerin dağılımı. Aşağıdaki grafikte de göreceğiniz gibi yaş ilerledikçe AB'den ayrılma eğilimi çok net bir şekilde artmış. 44 yaş ve altı seçmenler AB'de kalma yönünde tercih beyan ederken, 45 yaş ve üstü seçmenler AB'den ayrılma yönünde tercih beyan etmiş. Demek ki yabancı korkusu en fazla yaşlı seçmenleri etkilemiş. Erasmus gibi pek çok programla Avrupa ülkelerini gezen ve çocukluklarından itibaren göçmenlerle bir arada yaşayan İngilizler ise korkuya teslim olmamış. Azınlıklar AB'yi tercih ediyor. Sonuçlarda dikkat çeken ikinci veri ise etnik gruplar arası derin uçurumlar. İskoçya ve İrlandalılar net bir şekilde AB'de kalmak isterken İngilizler ayrılma yönünde tercih beyan etmiş. Azınlıkların yoğun yaşadığı Londra ise kalma yönünde tercihte bulunmuş. Belli azınlıklar bir etnik gruba ayrıcalık sunan ulusal çerçeveden daha çok hukuki güvencelere dayalı AB çerçevesini tercih ediyor. Gençler sandığa gitseydi İngiltere AB'de kalma kararı verirdi. Bana göre bu referandumun en az tartışılan verisi katılım oranlarının yaşa göre gösterdiği değişkenlik oldu. Seçim sonrası yapılan yorumlarda pek değinilmedi ama eğer gençler sandığa yaşlılar kadar gitseydi bu referandumun sonucu çok farklı olurdu. Şöyle ki 18-24 yaş grubundaki katılım oranı %36 iken 65 üstü seçmenlerde katılım %83 oldu. 25-34 yaş aralığında katılım %58 iken 55-64 yaş grubunda ise %81. Olası bir ikinci AB referandumunda en çok tartışacağımız verinin katılım oranları olacağından emin olabilirsiniz. Korku evrensel bir kavram. Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi ya da demokratik tecrübesi ne olursa olsun, korku maharetli politikacıların elinde güçlü bir politik silaha dönüşebiliyor. İngiltere referandumu kadar Trump'ın AB'de başkanlık seçiminde sergilediği olağanüstü başarı da buna örnek. Tıpkı referandumda olduğu gibi Trump da korku üzerinden bir kampanya yürüterek başkan oldu. Korkunun umudu yendiği zamanlar bunlar. Siyasetin ağır yükü. Facebook kurucusu Zuckerberg milyarder oluncaya kadar hiçbir siyasetçiyle tanışmadığını söylemişti. Böyle bir şey Türkiye'de mümkün mü? Türkiye'de başarılı bir iş insanının siyasete kayıtsız kalma lüksü yok. Zuckerberg yalnız değil, Google kurucuları da aynı şeyi söylemişti. Milyarder oluncaya kadar hiçbir politikacıyla görüşüp tanışmadıklarını, şirket ancak devasa bir boyuta ulaşınca politikacıların davetlerine icabet etmişler. Türkiye'de iş yapan insanların böyle bir şansı yok. Çünkü Türkiye'de iş yapmanın yolu muhakkak siyasetten geçiyor. Başarılı bir iş insanı eğer o işi Türkiye'de yapmak istiyorsa öncelikle siyaseti takip etmek, siyasetçilerle iyi geçinmek, siyasetçilerin aldığı kararları dakika dakika izlemek zorunda. Yaptığı asli işi her neyse o iş kadar siyaseti de takip etmek zorunda. İyi bir yönetici zamanını nasıl geçirir? Dünyada iyi bir yönetici zamanını nasıl geçirir konusunda araştırmalar yayımlanır zaman zaman. O verilere bakınca başarılı iş insanlarının harcadıkları zaman içinde siyasetçilerle iyi geçinme gibi bir alan görmedim. Risk analizi anlamında siyasal risk analizi, makro düzeyde politik dengeleri takip etmek elbette önemli bir uğraş. Ama burada kastettiğim gündelik politikayı takip etmek zorunda kalmak. O anlamda dünyadaki meslektaşlarından farklı olarak Türkiye'deki iş insanları, yöneticiler hangi sektörde olurlarsa olsunlar, yaptıkları asli iş kadar siyaseti de takip etmek zorundalar. Öyle haftada ayda bir değil, günü birlikte değil, saat başı takip etmek zorundalar. Aksi halde bir iş insanının Türkiye'de başarılı olması giderek imkansızlaşıyor. Çünkü siyasetin ağır yükü her alanda alınan tüm kararların içinde giderek artan bir yer tutuyor. Siyaset bu denklemin merkezinde. Şimdi bir iş insanı düşünün, bir projesi var, risk alacak, istihdam yaratacak, başarılı olursa hem kendisi hem de ülkesi zenginleşecek. Bu iş insanı eğer Türkiye'de ise bu projenin en önemli ayağı siyaseten yeşil ışık almak. Dolayısıyla projenin ilk risk analizi ekonomik değil, siyasal riskleri doğru hesaplamak. Durum bu kadar önemli olunca da proje ekibinde siyasetten anlayanların, siyasetçiyle iyi geçinenlerin önemi diğer ekip elemanlarının önüne geçiyor. Çoğu zaman CEO seviyesine kadar belirleyici oluyor bu kriter. Ne liderlik vizyonu, ne inovasyon kapasitesi, ne de risk alma becerisi tek başına bir yöneticiyi zirveye taşıyabiliyor bu ortamda. Siyaset en kritik alan, siyasetçiyle iyi geçinmek de en önemli performans kriteri olduğunda ister istemez iş insanları da bu alanda ustalaşmak zorunda kalıyor. Çünkü rekabet ortada, siyaseti yanlış okuyan, yanlış ata oynayan, yanlış yerde görünen bir iş insanının Türkiye'deki iş ortamında başarılı olması giderek zorlaşıyor. Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeli de işte bu siyaset prangası oluşturuyor. Falanca partinin il başkanıyla çay içmenin dünyada bir karşılığı yok. Malum dünyada yeni bir ekonomik devir başlıyor. Katma değeri yüksek bu yeni ekonomik düzende daha çok inovasyon yapan, daha verimli çalışan, daha hızlı ilerleyecek, o rekabeti kaybeden ameleliğe devam edecek. Soru şu, biz bu yarışta ülke olarak ilerleyebilmek için kendi içimizde doğru becerileri ödüllendiriyor muyuz? Biz bu global rekabete yerel siyasetçilerle iyi geçinen yöneticilerle mi gireceğiz? Eğer sadece siyasetçilerle iyi geçinen iş insanlarıyla bu yarışa girersek, doğal olarak Edirne'nin ötesinde başarı elde etmemiz epey zor. Çünkü siyasetçilere yaranma becerisinin dünyadaki ekonomik rekabet ortamında bir karşılığı yok. O global ligde yarışmak için inovasyona, vizyona, risk alma becerisine ihtiyaç var. Dünyada falanca partinin il başkanıyla çay içmek, havaalanında siyasetçi karşılamak ve tabii becerebilirseniz siyasetçiyle aynı karede fotoğrafa girmek önemli bir beceri değil. 11. ayrımın sonu. Sayfa 158.